Mahir Mombir, Muhteşem Ata, Frederick Forsyth, sayfa 130. Akşamın yaklaşmasıyla deniz iyice sakinleşmişti. Dalgaların beyaz başlarından eser kalmamıştı. Sessiz sakin yuvarlanıp gidiyordu dalgalar teknenin altından. Jean-Paul ile kusma sonucu hala biraz rahatsız olan Higgins ile kalkıp seyretmeye geldiler. Maypatian motoru durdurdu, dümeni sabitleştirdi, sonra da tünelinden inip onlara katıldı. Grup sessizlik içinde arka tarafı seyrediyordu. Birden dalganın üzerine bir şey yardı, yuvarlanan, sallanan bir şey ama aynı zamanda da naylon ip çekildikçe tekneye doğru yaklaşıyordu. Ay gibi sırt yüzgeci bir an yüze çıktı, sonra yana devrildi. Uzun gaga yukarıya yükseldi, az sonra o da görünmez oldu. 20 metre kaldığında imparatorun koca gövdesini görebildiler. Eğer kemiklerinde son bir olağanüstü çaba kalmamışsa bir daha kurtulmaya, kaçmaya kalkışmayacaktı herhalde. Teslim olmuştu. 7 metreye kadar yaklaştığı zaman çelik oyuncaklar da gözüktü, yüze çıktı. Keeley'in eline kocaman sağlam bir deri eldiven çekti, yüzen tüy ve oyuncakları yakaladı, tekneye aldı. Koltuğunda yığılmış oturan Murgatroyd da hiçbir aldırmıyor gibiydi. Oltayı 8 saattir ilk defa olarak bıraktı, olta kendi kendine sallandı. Murgatroyd yavaşça acılar içinde kayışların tokasını açtı, kayışlar omuzlarından kaydı. Ağırlığını ayaklarına verip kalkmaya çalıştı. Baldırları ve uylukları çok takatsiz kalmıştı. Yerdeki ölü Dorado'nun yanına devrildi kaldı. Öbür dördü teknenin arkasından denizde kıpırdayan şeye bakmaktaydılar. Keeley'in oltayı yavaşça eldiveniyle çekerken Jean-Paul kenarın üzerine çıktı. Başının üzerinde kocaman bir çengel tutuyordu. Murgatroyd yukarı doğru baktığında çocuğu orada gördü. Havaya kaldırdığı çengeli de gördü. Sesi çığlıktan çok bir gıcırtı gibi duyuldu. Ya! Çocuk olduğu yerde durdu, ona baktı. Murgatroyd elleri ve dizleri üzerinde emekler pozla adet kutusuna bakmaktaydı. En üstte bir tel makası duruyordu, onu yakaladı. Sol eliyle kaldırıp sağ elinin parça parça olmuş etleri gözüken avucuna aldı. Parmakları yavaşça makasın üzerine kapandı. Serbest kalan eliyle kendini doğrulttu. Teknenin kenarından arkaya doğru eğildi. İmparator tam altında yatmaktaydı. O kadar yorgundu ki ölü gibiydi. Koca vücudu teknenin hemen arkasında suların üzerinde yatıyordu. Ağzı açıktı. Bir köşesinden önceki savaştan kalma çelik kanca sallanıyordu. Hala yeni ve pırıl pırıldı. Alt dudağında bir kanca daha vardı. O paslıydı. Keeley'in elindeki ise üçüncü oltaya uzanmaktaydı. Murgatroyd'un kendi oltasına. Üst dudağı iyice girmişti o kanca. Yalnızca birazı görünüyordu. Dalgalar peş peşe Marlin'in mavimsi siyah vücudu üzerine vurmaktaydı. Balık 50 santim uzaktan Murgatroyd'a mermer gibi tek gözüyle baktı. Sağdı ama artık savaşacak gücü kalmamıştı. Ağzından Keeley'in eline uzanan tel gergindi. Murgatroyd yavaşça eğilip aşağıya sarktı, sağ elini hayvanın ağzına doğru uzattı. ''Sonra okşarsın dostum'' dedi Keeley'in, ''şimdi eve götürelim onu.'' Murgatroyd kararlı bir hareketle makasın kanatlarını çelik telin iki yanına uzattı ve sıktı, avucundan kan boşaldı, Marlin'in başı üzerindeki tuzlu sulara döküldü, bir daha sıktı, çelik tel kesildi. ''Ne yapıyorsun, kaçacak?'' diye bağırdı Higgins. İmparator iki dalga arasındaki süre içinde Murgatroyd'a doğru baktı. Yorgun koca kafasını bir salladı, kılıç gagasını suya doğru soktu. Yeni gelen dalga onu sırt üstü çevirdi, o başını daha derine daldırdı. Sol tarafta hilal gibi kuyruğu kalkıp indi, ağır ağır suyun içinde ilerledi. Kuyruk suya değince iki kere titredi, koca vücudu ileri ve aşağı doğru itti. Son gördükleri bu kuyruk oldu. Yorgun ama çalışkan, Marlin'i yeniden dalgaların altına, kendi soğuk yuvasına doğru iten kuyruk. ''Allah kahretsin!'' dedi Keeley'in. Murgatroyd ayağa kalkmaya çalıştı ama başına çok fazla kan hücum etmişti. Gökyüzünün kocaman bir dönüş yaptığını, sonra hemen karanlık bastığını hatırlamaktaydı. Güvertenin tavanı yükselip ona çarptı. Önce dizlerine, sonra da yüzüne. Murgatroyd bayıldı. Güneş batıda Mauritius dağlarının tepesinde asılı gibi duruyordu. Avant kayalardan geçip koya girdiğinde güneş batalı bir saat oluyordu ve Murgatroyd ayılmıştı. Yolculuk sırasında Keeley'in pantolonla kazağı onun üzerinden çıkarmış, akşam havasının kavrulmuş kol ve bacakları serinletmesini sağlamıştı. Murgatroyd bu arada 3 bira içmiş, kendini kerevetlerden birinin üzerine atmış, ellerini bir kova tuzlu suya sokmuştu. Tekne iskeleye yanaşırken o hiç aldırmadı. Jean-Paul hemen fırlayıp kasabaya doğru uzaklaştı. İhtiyar Bay Patien motorları kapattı, her şeyin yerli yerinde olup olmadığını kontrol etti. Koca Bonito ile Dorado'yu iskelenin üzerine fırlattı. Aletleri, telleri topladı. Keeley'in soğutucu kutuyu iskeleye çıkardı, sonra tekrar tekneye atladı. ''Gitme zamanı'' dedi. Murgatroyd kendini zorlayıp ayağa kalktı. Keeley'in onun iskeleye çıkmasına yardım etti. Şortunun paçaları dizlerine kadar sarkmıştı. Gömleğinin önü açıktı. Kurumuş terlerden kara kara gözüküyordu. Köylülerden birkaçı dar iskelenin üzerine sıralanmaktaydılar. Higgins gitmişti bile. Oluşan sıradaki ilk insan Bay Patian'dı. Murgatroyd onunla el sıkışmak istedi ama eli pek acıyordu. Kaptana başıyla selam verdi, gülümsedi. Mersi dedi. Şapkasını ondan geri alıp kendi başına giymiş olan ihtiyar şimdi çıkarıp eline aldı. ''Salut, mater'' diye karşılık verdi. Murgatroyd ağır adımlarla iskelenin üstünde ilerledi. Köylülerden her biri başını sallıyor. ''Salut, mater'' diyordu. İskelenin sonuna varıp köyün taşlı yoluna ayak bastılar. Arabanın çevresini kalabalık bir köylü grubu sarmıştı. Alçak sesle ''Salut, salut, salut, mater'' diye mırıldandılar. Higgins yedek giysileri ve boşalmış yiyecek kutusunu bagaja koymakla meşguldü. Keeley'in de soğutucu kutuyu yerleştirip kapağı kapadı. Arka yolcu kapısına geldi. Murgatroyd orada bekliyordu. ''Ne diyorlar?'' diye fısıldadı Murgatroyd. ''Keeley'in seni selamlıyorlar'' dedi. ''Sana usta balıkçı diyorlar.'' ''İmparatordan ötürü mü?'' ''O buralarda bir efsanedir.'' ''İmparatoru yakaladım diye mi?'' Keeley'in yavaşça güldü. ''Hayır İngiliz, ona hayatını geri verdin diye.'' Arabaya bindiler. Murgatroyd arka kanepeye yerleşti. Kendini minderlere rahatça bıraktı. Ellerini fincan gibi açık tutuyordu kucağında. Avuçları yanmaktaydı. Keeley'in direksiyona geçti. Higgins de onun yanına oturdu. ''Baksana Murgatroyd'' dedi Higgins. ''Bu köylüler seni bir tür tanrı saymaya başladı galiba.'' Murgatroyd başını camların dışında gülümseyen kahverengi suratlara, el sallayan çocuklara doğru çevirdi. ''Keeley'in otele dönmeden önce Flak'taki hastaneye uğrayalım da doktor sana bir baksın.'' dedi. Genç Hintli doktor Murgatroyd'a soyunmasını söyledi. Gördüğü manzara karşısında dilini birkaç kere peş peşe damağında şaklattı. Kaba etler koltukta bir öne bir arkaya eğilmekten yüzülmüştü. Omuzlarda koyu mor lekeler vardı. Bunlar kayışların kestiği yerlerdi. Kollar, uyluklar ve baldırlar güneş yanığından kıpkırmızı, surat sıcaktan morarmıştı. Avuçların içleri çiğ bifteye benziyordu. ''Aman tanrım'' dedi doktor, ''biraz el alacak bu iş.'' ''Keeley'in 2 saat sonra almaya geleyim mi onu?'' diye sordu. ''Gerek yok'' dedi doktor. ''Sen Geran Oteli benim yolumun üstüne giderken beyi ben bırakırım.'' Murgatroyd, Sengera'nın ana kapısından hole girerken saat 10 olmuştu. Doktor hala yanındaydı. Müşterilerden biri onun kapıdan girdiğini görünce hemen yemek salonuna haber vermeye koştu. Bazı müşteriler yemeğe geç inmiş olduklarından hala sofradaydılar. Haber dışarıya, bara da uçtu. Sandalyelerin çekilme sesi, çatal bıçak şangırtıları duyuldu. Tatilcilerden bir grup hemen köşeyi dönüp ortaya çıktı. Hole onu karşılamaya geldiler, yarı yolda durdular. Murgatroyd'un hali şaşılacak gibiydi. Kollarına ve bacaklarına kat kat kalemin losyonu sürülmüş, bunlar kuruyunca tebeşir gibi bembeyaz olmuştu. Eller mumya gibi beyaz sargılarla sarılıydı. Yüzü kiremit kadar kırmızıydı. Sürünen kremden pırıl pırıl parlıyordu. Saçları başının çevresinde hırçın bir aziz halkası gibiydi. Haki şortu hala diz hizasındaydı. Yavaşça kalabalığa doğru yürümeye başladı. Kalabalık ona yol vermek için ikiye ayrıldı. ''Bravo dostum'' dedi biri. ''Evet, evet harika bir şey'' dedi bir başkası. El sıkışmaya olanak yoktu. Bir kısmı o geçerken sırtını tıpışlamayı düşündü ama doktor bir el hareketiyle onları durdurdu. Ellerinde bardak tutanlar şerefe kadeh kaldırdılar. Murgatroyd taş merdivenlerin dibine vardı, tırmanmaya başladı. Tam o sırada Bayan Murgatroyd kuaför dükkanının kapısından çıktı. Kocasının dönüşüyle ilgili haberleri o da duymuştu. Gün boyu kendini kurmuş, öfkesini doruk noktasına çıkarmıştı. Çünkü sabah onu her zamanki yerinde bulamayınca sağa sola sorular sormuş, nereye gittiğini öğrenmiş bulunuyordu. Yüzü kıpkırmızıydı onun da. Ama güneş yanığından değil, öfkeden kırmızıydı. Kuaförü daha bitmemiş, kafasının her tarafından bigudiler sallanıyordu. ''Murgatroyd!'' diye gürledi. Kızdığı zaman onu hep soyadıyla çağırırdı. ''Nereye gittiğini sanıyorsun sen?'' Murgatroyd orta sahanlıkta dönüp aşağıdaki kalabalığa ve karısına baktı. Keeley'in sonradan arkadaşlarına o anı anlatırken gözlerinde garip bir pırıltı vardı diye tarif edecekti. Kalabalık birden sessizleşti. Edna Murgatroyd aynı hırslı sesle ''Bu ne biçim görünüş?'' dedi. Banka müdürü yıllardan beri yapmadığı bir şey yaptı, bağırdı. ''Sus!'' Edna Murgatroyd'un ağzı açıldı, öylece kaldı. Balığın ağzı kadar açılmıştı ama onunki kadar heybetli değildi. Murgatroyd alçak sesle, ''25 yıldır beni gidip kız kardeşimle Bagnor'da oturacağım diye tehdit ediyorsun Edna'' dedi. ''Sana daha fazla engel olmayacağımı duymak belki seni sevindirir. Yarın seninle dönmüyorum. Ben burada, bu adada kalacağım.'' Kalabalık sersemlemiş durumda bakıyordu. ''Sıkıntı çekmeyeceksin'' dedi Murgatroyd. ''Evi ve tasarruflarımı sana devredeceğim. Ben birikmiş emeklilik kesintilerimle hayat sigortamı çekeceğim.'' Harry Foster elindeki bir adam bir yudum alıp geğirdi. Higgins kekelemeye başladı. ''Londra'dan uzak kalamazsın dostum. Gelirin olmaz geçinecek.'' ''Kalırım'' dedi banka müdürü. ''Kararımı verdim ve dönecek değilim.'' ''Bay Patiyan hastaneye beni görmeye geldiğinde düşünüyordum bunları. Onunla anlaşmaya vardık. Teknesini bana satacak. Elimde biraz para kalacak. Onunla da kıyıda bir ev edineceğim. Kendisi kaptan olarak işine devam edecek. Torununu da koleje yollayacak. Tayfalığı ben yapacağım. 2 yıl boyunca bana denizciliği ve balıkları öğretecek. Ondan sonra turistleri balığa ben çıkaracağım. Hayatımı da böyle kazanacağım.'' Tatilci turistler şaşkın bakışlarla ona bakıp duruyorlardı. Sessizliği bozan yine Higgins oldu. ''Ama Murgatroyd dostum, banka ne olacak? Ponders End ne olacak?'' ''Ya ben ne olacağım?'' diye feryat etti Edna Murgatroyd. O her soruyu ciddi ciddi düşündü. ''Banka cehennemin dibine'' dedi sonunda. ''Ponders End de cehennemin dibine. Bayan, siz de cehennemin dibine.'' Bunu söyledikten sonra dönüp son birkaç basamağı da çıktı, arkasından bir alkıştır koptu. O üst koridorda odasına doğru yürürken aşağısı ''Aferin Murgatroyd!'' çığlıklarıyla inliyordu. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 138.